Sayfa 319.
Beylerbeyi korusundaki köşk için kararsızım diyor. Dün komisyoncu telefon etti. Sahipleri 3 kardeşmiş. İkisi satışa razılar ama 3. kardeşten haber yokmuş galiba. Fransa'da falan yaşıyormuş. Yine de satış yapılabilirmiş. Yani 3'te 2'sini alabilirmişim. Eskiden aileme ait olan bir evi yeniden satın almak için bunca çaba harcamak bazen absürt geliyor bana. Sözcüğün gerçek anlamıyla absürt. O gün gittiğimizde çok istemiştin. İnsan bir şeyi bu kadar istediğimi yapmalı. Artık o günkü kadar istediğimden emin değilim. O zaman hemen vazgeç. İnsan bir şeyden emin olmadığını zorlamamalı. Kararsızım demek istiyorum. Sence ne yapmalıyım? Kararsızlık en kötü ruh halidir. Karar vermelisin. Bugün bizim Kurtuluş'taki kilisenin papası gibi konuşuyorsun. Pazar günleri gittiğimizde böyle vaazlar verirdi. Çünkü onun aklı da benim gibi bambaşka yerlerdeydi. Seninki nerelerde? Saçlarımda, derinde, gül dalıda, o tepelerde. Bunları neden söylüyorum ona? Neyin hıncını alıyorum? Çevremizde olup bitenlerde, gül dalının ölüme yatmasında, derinin seçiminde, çocuklarımızın ölümünde, tepeleri tepelerden ayıran derin uçurumlarda, arının parmaklarının artık saçlarımın arasında gezdiremeyecek olmasında, 20 yaşlarıma dönemeyecek olmamda, devrim umutlarının yitirilmesinde, baş kaldırılarda ve çöküşlerde en küçük payı yok onun. Neden kızıyorum ona? Ah evet diyor. Onların ölmek istemeleri çok anlamsız. Derinin onları desteklemesi de öyle. Çok yazık. Ötekileri anlamak mümkün de derini anlayabilmek çok güç. Senin Erguvan kapısını bulma tutkun kadar anlamlı veya anlamsız Theo. Herkesin aradığı bir kapı vardır. Haklısın. Herkes bir şey arıyor. Herkes aslında kendini arıyor. Ben hiçbir şey aramıyorum Theo. Hiçbir şey bulmak da istemiyorum artık. Sobada unuttuğum sucuk kömür gibi yanmış. Oda sıcak ama yine de çocukluğumdaki kadar üşüyorum. Parmaklarını saçlarımı uzatıyor okşamak için. Başımı sert bir hareketle çekiyorum. Buna arından başka kimsenin hakkı yoktur. Küçük evin iyi kapanmamış kepenkleri yabancıyı ve onu içeri sokan beni uyarırcasına çarpıp duruyor. Birden asıl absürt, anlamsız, saçma olanın Theo'nun orada küçük evde kahvaltı masasındaki varlığı olduğunu fark ediyorum. Bugün keyifsiz görünüyorsun canım. Türkçe canım derken ı'yı uzatarak iyi gibi söylemesi sinirime dokunuyor. Kapısını yitirmiş ya da kapıyı bulmuş, gizemsiz, sıradan bir Theo canımı sıkıyor. Ensestin günah lezzeti artık sevişmelerimize yeni tatlar katmıyor. Mutlu bir güne hazırlandığımız kahvaltı masasında ikimiz de büyünün bozulduğunu, masal prensiyle masal prensesinin yeniden kurbağaya dönüştüklerini seziyoruz. Daha bir süre hiçbir şey olmamış gibi yaşayacağımızı, birlikte kahvaltı edip şehri dolaşacağımızı, bulunmayan bir kapıdan satın alınacak eski ahşap bir köşkten söz edeceğimizi, sevişmeye çalışacağımızı ve belki zevkle alacağımızı biliyoruz. Neden, ne oldu bilmiyoruz ama şehrin büyüsüyle birlikte bedenlerimizin buluşmasının da gizemini yitirdiğini yüreklerimizde duyuyoruz. Keyifsizim ama geçer Theo. Sen dersine git, ben de çarşıları dolaşayım biraz. Akşama sinemaya gideriz istersen. İçimde suçluluk duygusu var. Onu baştan çıkaran, bu evde tutan, yatağa sürükleyen bendim. 50 yaşı çoktan geride bırakmanın paniğiyle, yaşlanmaya isyanımı, aşkım ve arzunun nesnesi olamama korkumu genç bir erkekle gidermek istemiştim. Kafan hayır dese bile vücudun hep istekli derdi arın. Yaşamın anlamı nedir sorusuna verilen bir cevap intiharsa, bir başka cevap cinsellik değil midir? Yine de Theo'yu ben sürükledim bu ilişkiye. Derinin bir gün öfkeyle söylediği gibi, ölü erkekler koleksiyonuma yeni bir kurban mı? Pişman mısın Theo diye soruyorum birden. Neden? Anlamadım. Erguvan kapısını bulmayı kafama taktığım için mi? Hayır. Ayrıca sonuca çok yaklaştım. Bizim ilişkimizden pişman mısın diye sormuştum. Yanıma gelip sarılarak sandalyemden kaldırıyor. Küçük odaya doğru sürüklüyor. Pişman olup olmadığını beraber deneyelim istersen. Organının çoktan sertleştiğini hissediyorum. Odaya varmadan burada aydınlıkta soymaya çalışıyor beni. Dur bekle, burada değil, odaya gitmeden olmaz. Dinlemiyor. İnce yün kazağımı, süt yenimi hırsla çıkarıyor. Sakladığın bunlar mı diye soruyor ayaktayken büsbütün sarkık görünen memelerimi avuçlayarak. Şimdi hınç alma sırası onda. Bu sarkık memeleri hiçbir genç kız memesine değişmem. Ben bunlardan zevk alıyorum. Ben senden zevk alıyorum. Beni sok çıkar makinesi olmaktan kurtarıp gerçekten erkek yapan sen değil misin? İlk cinsel deneyimine gelmiş yeni yetmeyi yetiştiren orospu gibi diye geçiriyorum içimden ve birden ben de uyarılıyorum, arzu duyuyorum. Sevişirken anne ve orospu demesi yine hoşuma gidiyor. Arın haklıydı. Kafam hayır dese bile vücudum hala istekli. ve sevişmeye ne kadar günah tadı, ne kadar suçluluk duygusu karışırsa o kadar iyi. Terli ve yorgun, yatakta gözlerim kapalı yatarken Theo'nun kalkıp banyoya gittiğini, sonra gelip giyindiğini hissediyorum. Konuşmamak için gözlerimi açmıyorum. Gürültü yapmamaya gayret ederek kapıyı hafifçe çekip çıkıyor. Aslında Theo ile de ödeştik. İkimiz de birbirimize ihtiyacımız olanı verdik. Kötü bir alışveriş değildi. Daha fazla inceltmeye ne gerek var? Giyinip sokağa çıktığımda soğuk hava yüreğime iyi geliyor. Şimdi kalabalıklara karışmalı, çarşılara gitmeli, bol ışıklı, şık, zengin vitrinlere bakmalı, yalnızlığımı yenebilmek için. Ak merkeze kadar yürüyerek gidebilirim. Gün atkın boğazıma sarıp üşümemek için bir ucunu göğsüme yerleştiriyorum. Günün her saatinde otomobil, otobüs, kamyon tellerinin aktığı caddeye çıkmadan, kiminin adı değişmiş, kimisi hala kuş ve çiçek adları taşıyan ara sokaklardan, çocukluğumun peşinden yürüyorum. Mahalle arkadaşlarımın kendi halinde küçük evlerinin yerinde iddialı rüküş binalar, otogalerileri, showroomlar, kafe barlar, şirket büroları, yüksek duvarlarla çevrilmiş kuşkulu görünüşlü köşkler, görgüsüz dekorasyonlu lüks kebapçılar. Çocukluğun eşsiz serüvenlerinin yaşandığı, oğlanlarla doktorculuk oynanan, pipi ve kuku gösterilen, geceleri hayaletlerin çıkması beklenen perili köşk neredeydi? Şu gökdelenlerin, plazaların, iş merkezlerinin yerinde mi? Yönlerin tındık eşyaya göre belirleyen, o eşyalar kalktım dengesini kaybeden kediler gibiyim. Çocukluğumu, ilk gençliğimi kaybediyorum. Şu ünlü pub ve yanındaki Fransız restoranı eski mahallemizin sınırı olmalı. Buradan sonra ıssız kırlar, karanfil ve çilek tarlaları vardı. Yalnız başımıza gitmemize izin verilmeyen, özgürlüğün sınırının bittiği, çocukluğun hayaller ülkesinin başladığı yerler. Önümdeki gökdelenlere, yüksek apartmanlara, trafik ve insan seline bakıyorum. 40 yıl uzun bir zaman. 40 yılda şehirler de insanlar da değişir. Trafik tıkandığı için ağır ağır akan araba selinin arasından caddenin karşısına geçiyorum. Hava karanlık ve puslu olduğu için gün ortasında bütün ışıklarını yakmış, pırıl pırıl parlayan alışveriş merkezi zengin ve görkemli. Hepsi bir örnek görünen bu kış siyah renk ve deri moda olmalı. Vitrinlerin önünden geçip Paris'teyken gittiğim kahveyi andıran bir kafeye oturuyorum. Kendime espresso ve ahududu likörü söylüyorum. Buradan döne döne yükselen merdivenleri, vitrinlere bakarak, avare avare dolaşan gençleri, şık hanımları, deri çantalı, genç, mağrur ve telaşlı iş adamlarını seyretmek mümkün. Onu, ahududu likörünün koyu şarabi renginin keyfine varmak için kadehi göz hizama kaldırıp bakarken, kızıl pırıltıların ardından hayal meyal seçiyorum. Karşıdaki benzer kafede, merdiveni en yakın masada bir kadınla oturuyor. Bir an sanki küçücük kadehin arkasına saklanabilirmişim gibi elimi indirmeden öylece kalıyorum. Dik yakalı, saç örgüsü siyah kaza içinde dal gibi yakışıklı görünüyor. Buradaki kafelerde, publarda sıkça görülen televizyon veya yerli film jönlerinden birini andırıyor. 2 yıl önce onu ilk gördüğümde tam bir varoş delikanlısıydı. Birkaç ay önce derini görmeye gittiğimiz gün gelip de gül dalının götürüldüğünü haber verdiğinde ise küstahtı. Sıkı devrimci havalardaydı. Şimdi değişik, bambaşka, neredeyse bu çevreden. Yanındaki esmer, erkeksi genç kadına bir şeyler anlatıyor. Kızın yüzünü iyi seçemiyorum. Ama bacı tipi dikkatimi çekiyor. Beni görmemesi ikimiz için de daha iyi olacak. Başımı öne eğip kahvemi karıştırır gibi yapıyorum. Sonra doğal davranmaya karar veriyorum. En iyisi bu. Beni hala görmedi. Kızla konuşmaya dalmış. Yerde ayaklarının dibinde duran siyah deri görünümlü çantayı yavaşça alıp yanındaki sandalyenin üstüne koymak için başını çevirdiğinde göz göze geliyoruz. Kısacık bir an duraksadığını hissediyorum. Nasıl davranması gerektiğine karar vermeye çalışıyor. Tıpkı benim birkaç dakika önce yaptığım gibi. Sonra o da benimle aynı kararı veriyor. Hafifçe gülümseyip başını eğerek dostça selamlıyor. Ben de gülümsüyorum. Yanındaki kıza bir şeyler söylüyor, hep aynı sakin tavrıyla ayağa kalkıp kızı geçiriyor, garsonu beklemeden bara yönelip hesabı ödüyor, bana doğru geliyor. Kızın masadan kalkarken siyah deri çantayı aldığını, mekanik merdivenlerden inerken çantayı iki eliyle göğsünde tuttuğunu görüyorum. Ve tam o sırada Kerem Ali karşımda oturmak için izin isteyerek duruyor. Sonraki günlerde o anı, o sessiz, sorgusuz, açıklamasız suç ortaklığını, birbirine mecbur olma duygusunu ikimiz de hatırladık. Karşıdan bakan üçüncü bir göz, bir olağan dışılık fark edemezdi. Yoktu da zaten. Sıradan bir rastlaşma, dostça bir merhaba, kısa bir sohbet, aceli bir veda, hepsi bu. Biraz oturabilir miyim diye sorduğumda, tabii diyorum, tabii oturabilirsin Kerem Ali. O anda bunu yapıp yapamayacağımı bilmiyorum, hazırlıklı değilim. Ama Güldal'ın evinde karşılaştığımız o acayip günden beri olup bitenlerle en küçük ilgim yokmuş gibi sürdüremeyeceğimi, şu dünyada bir Kerem Ali varsa, bir dizi gereksiz rastlantı sonucu yollarımız kesişmişse onunla hesaplaşmam gerektiğini düşünüyorum. Sizi gördüğüme sevindim. Derini iletmek istediğim bir mesaj için. Yine de en uygun kişi sizsiniz Ülkü. Bana hep siz mi derdi? Bu kibarlıktan eşimdi. Belki hep öyle derdi de ben hatırlamıyorum. Güvendiğin için sağ ol. Bir süredir bizim oralarda değilim. Ortada fazla görünmüyorum. Biliyorsunuz yoğun bir dönem yaşıyoruz. En yakın arkadaşlarımız, yoldaşlarımız infaz edildiler ya da kendilerini feda etme kararı aldılar. Ölüm orucuna başladılar. Sizi fazla ilgilendirmiyor biliyorum. Sadece çok yoğun olduğumu anlatmak istiyorum. Beni ilgilendirmediği konusunu bir yana bırakalım. Bu benim sorunum. Derine göndermek istediğin mesaj neydi? Sesimin hiç de dostça çınlamadığını fark edip kabalığımdan utanıyorum. Çocuğu cesaretlendirmek için gülümsüyorum. Son görüşmemizde onu kırdım. Haksızlık ettim. Yaralayıcı şeyler söyledim. Ama o da bize haksızlık ediyordu. Eleştirileri yapıcı değil, düşmancaydı. Savaşta, vuruşmanın tam orta yerinde, bu savaş zaten yanlış, komutanlarınız da sizi kandırıyor falan denirse olur mu? Lenin'in belirttiği gibi, eleştiri silahı, silahın eleştirisine dönüşmemeli. O köşe yazarıyla o kadar haşır neşir oldu ki son günlerde, tam onun ağzıyla konuşmaya başlayınca dayanamadım. Kırıcı davrandım. Bunu iletmenizi isterdim. Sana abla yakınlığıyla ne düşünüyorum, dost doğru söylememe izin verir misin? Bak hatırla. Ben o yanlış savaşta, daha doğrusu yanlış yöntemlerin, yanlış silahların kullanıldığı o savaşta oğlumu yitirdim. Eğer biri çıkıp da onu yanlıştan döndürebilseydi, şimdi yaşıyor olacaktı. Ağabeyin de yaşıyor olacaktı, hatta Atile Bey'in oğlu da. Hani o kimliği polis tarafından belirlenemeyen dördüncü kişi. Eleştiri silahının, silahın eleştirisine dönüşmemesi gerektiği sözünü bir zamanlar biz de çok sık tekrarlardık. Silahımız partiydi ve bu silahın yıpratılmaması gerekiyordu. Şimdi düşünüyorum da keşke o partiler, o örgütler her şeyi gümbür gümbür çökmeden önce, iş işten geçmeden önce eleştirebilseydi bütün dünyada. Keşke buna cesaretimiz olsaydı. Dosdoğru gözlerinin içine bakıyorum. Gözlerinden bir gölge geçiyor. Onu küçümsüyorum. Ondan hoşlanmıyorum. Bir türlü yenemiyorum bu duyguyu. Sevecen, anlayışlı, dost olamıyorum. O da bunun farkında. Yine de derine benimle mesaj iletmek istemesinin nedeni belki de buzları kırma isteği. Öğretmen hanım edasıyla konuşmayı sürdürüyorum. Savaşları, amaçları haklıydı. Hepimizin ortak amacıydı. Ama yok etmeye, ölmeye ve öldürmeye yönelikti. Düzeltmeye, kurmaya, yaşatmaya değil. Belki ileride bir gün hak verirsin bana ama siyasal yaşamım, örgüt yaşamım, özel yaşamım bunca yılda tek bir doğruya vardırdı beni. Yanlış silahla doğru mücadele verilemeyeceğini, ölümden yaşam doğmayacağını. İnsanı tahrip ederek insanlığın kurtarılamayacağını öğrendim. Bir de adı ne konursa konulsun, hangi amaçla işlenirse işlensin, cinayetin cinayet olduğunu. Bu kadar yalın ve basit. Bir şey söylemek ister gibi ağzını açıyor ama konuşmuyor, saatine bakıyor. Derine mesajını ileteceğim. Hatta senin onu hala çok sevdiğini de ekleyeceğim eğer itirazın yoksa. Sevmeseydin duygularını benimle paylaşmazdın. Ona iletmemi istemezdin. Devrimcilik konusunda fazla güvenin yoksa da aşk konusunda bana güvenebilirsin. Gülüyor. Yüz hatları gevşeyince kara gözlerinin güzelliği, yakışıklılığı çıkıyor ortaya. 2 yıl önce bize gece kondunun kapısını açan Kara Yağız, varoş delikanlısının şehirde zengin bir ailenin yanında büyümüş ikiz kardeşi gibi. Giyimi, oturuşu, ses tonu değişmiş, kabiliyetli çocukmuş demek. Derinle birlikte biraz dünya görünce, kılık kıyafeti biraz düzeltince bak nasıl kıvamına gelmiş. Derin beni arasa da bulamaz. Cep numaram değişti. Beni bulmak isterse vereceğim yeni numaraya not bıraksın. Peki neden sen telefon etmiyorsun Derin'e? Birkaç kez denedim ama Güldal'ın evindeki telefon değişmiş herhalde. Bakkal dükkanı çıkıyor. Derin'in cep telefonda kapalı. Hem onu zorlamak da istemiyorum. Eğer kendisi isterse arasın beni. Bir de söyleyin ona, burjuva kızına güvenilemeyeceğini söylerken aslında kızgınlığımdan hınç almak için öyle demiştim. Galiba kıskanıyordum da onu. Böyle karışık duygular işte. Her neyse, karşılaştığımıza sevindim. Bir an Derin'in yeni cep numarasını vermek geçiyor aklımdan ama hemen vazgeçiyorum. Kerem Ali yeniden saatine bakıyor, telaşlanıyor. Bir yere yetişmeliyim. Siz de kalkın Ülkü. Hemen kalkın. Hesabı ödediniz mi? Hemen ödeyelim. Arabanız aşağıdaki garajda mıydı? Hayır, araba kullanmıyorum bu şehirde. Tamam, hemen ön kapıdan caddeye çıkın ve binadan uzaklaşın. Garson bey, hesap lütfen. Anladım. Sağ ol diyorum. Uzun süre birlikte görünmemizin bana zararı dokunacağını düşünüyor herhalde. Peki neden bu kadar telaşlı? Binadan uzaklaşmamı söyledi. Neden? Ve o anda şekilsiz bir karaltı kafamın içinden sisler arasından geçiyor. Siyah deri çanta. Tam bağıracakken elimle ağzımı kapatıyorum. Dişlerimin arasından tıslıyorum. Hala olanaklıysa durdur onu. Zararın neresinden dönülse kârdır. Engellemeye çalış. Sadece benim kurtulmamın ne anlamı var? Buradaki insanların suçu yok. Budalalık etmeyin. Kendi adamlarınızı ölüme yatırdınız. Buradaki suçsuz, ilgisiz, zavallı insanların hayatı üzerinde hiçbir hakkınız yok. Sakin ol diyor. Artık çok geç. Gerekli bir eylem bu. Sakin ol, hemen çık git ve unut. Sesinin kabalaştığını, o telaş ve heyecan içinde bile fark ediyorum. Sakin görünmeye çalışarak masadan kalkıyorum. Bakışını arkamda hissedip ürperiyorum. Dışarı soğuk havaya çıkınca koşmaya başlıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, nefesim tükenene, küçük evin kapısına varıp yere çökene kadar koşuyorum. Televizyonda, akşam haberlerinde birisi kapalı otoparka, diğeri ilk kat tuvaletini olmak üzere alışveriş merkezine iki bomba konulduğu, hasarın büyük olduğu, ikisi ağır, çok sayıda yaralı bulunduğu, eylemi bir sol örgütün üstlendiği bildiriliyor. Mantomun cebinden üzerinde derini ileteceğim telefon numarasının yazılı olduğu kağıt peçeteyi alıp küçücük parçalara bölüyorum. Sigaramı tablanın içine attığım kağıtlara bastırıyorum hırsla. Bu usul sakin yağan geç kalmış bahar karı yeniden kurulmak için çöküşü bekleyen şehre ve daralmış yüreklerimize iyi geliyor. Çarşılar, vitrinler, bankalar, borsa simsarları, sokaklar, taksi durakları, döviz büroları, televizyon ekranları, gazetelerin birinci sayfaları, iş yerleri, fabrikalar, sent pazarları, mahalle bakkalları, grevdeki işçiler, zam bekleyen memurlar, işten atılanlar ve atılacaklar, karın ve patlayan krizin altında donmuş, kas katı bekliyor. Dolar 1600'ü aştı. Borsa endeksi sürekli geriliyor. Bir banka daha battı, birine daha el kandı. Yarın neler olacak? Televizyon başlarında toplanmış insanlar korku ve umutla bekleşiyor. Gözler, kulaklar ekranlarda. Hayatlarında borsa nedir duymamış olanlar, tek bir Amerikan doları görmemiş olanlar borsa endeksini, doların dalgalanmalarını, bankaların, borsanın çöküşünü, kriz haberlerini izliyor. Ve durup durup yağan kar bütün soruları, bütün kaygıları, bütün bekleyişleri soğuk beyazlığıyla örtüyor. Varoşlarda, tepelerde, evlerde, koğuşlarda, hücrelerde, karın altında ölüme yatmış olanlardan kime ne? Şehir doların fiyatına, borsa endeksine, işten çıkarma haberlerine, iflaslara, kapanan dükkan kepenklerine, boşalan evlere, krize duyarlı, ölüme duyarsız. Ölmenin hiç zamanı değil. Kar bembeyaz, soğuk, sakin. Her şeyi donduruyor, saklıyor, erteliyor. Mete Ünsağ'ın Cihangir'deki dairesinin eski İstanbul'u kucaklayan yekpare balkon camından kar altında inanılmayacak kadar insanı çaresiz bırakacak kadar güzel görünen şehir silüetini seyrederken kar hüzne ve ölüme yakışıyor diye düşünüyorum. Çalışma odasında Theo ile profesör saatlerdir özel bir koleksiyondan bin bir güçlükle birkaç günlüğüne ele geçirebildikleri bir el yazmasını çözmeye uğraşıyorlar. Burada buluşmamızı Theo istemişti. Hem Mete ile tanışırsınız hem de kar altındaki İstanbul'u seyredersin demişti. Arın Mete diye bir arkadaşından söz ederdi hatırlıyorum. Nişantaşı'ndan ya da liseden arkadaşıydı galiba. Bir kere Beyoğlu'nda karşılaşmıştık, ayaküstü tanıştırmıştı. Sonra da İnci Pastanesi'nde profiterol yemiştik. Yine ayaküstü. Bütün bunlar çok yıllar önceydi, hatırlaması bile zor. Kapıyı ev sahibi açıyor. Hoş geldiniz Ülkü. Çok yıllar önce bir kere rastlaşmıştık, ortak bir arkadaşımız vardı. Rahmetli Arın. Durun bakayım, bir şey daha hatırlıyorum. Profiterol, evet profiterol. Gerçekten de çok oldu, belki 30 yıldan fazla. Doğrusu sokakta görsem yüzünüzü çıkartamazdım. Zaten birkaç kez hep ayaküstü karşılaşmıştık ama derin sizden söz edince anımsadım. Hafızanız harika profesör. Evet, fena değildir. Şimdi de bir ortak arkadaşımız var. Şu içerideki dahi kefere başıma ne işler sardı bilseniz. Mantonuzu alayım. Başıma sardığım yün çalı çıkarıyorum. Parkeleri ıslatmamak için sokak kapısının dışına silkeliyorum. O zaman saçlarınız uzundu. Hem de ne saçlar. İyi parça. Saçları da sepet sepet kestane gibi demiştim Arın'a da. Kızmıştı. Kusura bakmayın. Patavatsızın biriyimdir ben. Değişmeye de niyetim yok. Bütün bunlar iltifatlı tabii. Ayrıca şimdiki haliniz için de iyi parça derim ben. Yani güzel değişmişsiniz. Gürültülü bir kahkaha atıyor. İçeri Theo'ya sesleniyor. Ülke Hanım geldilerler efendim. Patavatsız olduğu doğru ama sıcak ve sevimli. Ne söylerse söylesin insanda kızgınlık, çekingenlik, alınganlık yaratmayan tipler vardır, onlardan biri. Siz çalışmanıza bakın. Theo'nun tavsiyesi üzerine manzarayı seyretmek için ortalık kararmadan geldim. Merhaba Theo. Lütfen işinizi yarıda kesmeyin. Bu güzelliği yalnız seyretmeyi tercih ederim desem ayıp olmaz herhalde. Gördüğünüz gibi ben de az patavatsız değilimdir. Haklısınız Ülkü. Estetik haz da tıpkı acı gibidir. Bölüşülmez. Size bir kadeh martel vereyim. Şu koltuğa da gömülün kar altında. Bizantiyon'a karşı keyfinize bakın. Biz de bu keferinin başımıza bela ettiği sanal kapıyı bulmak için Allah'ın bilası metinlerle biraz daha boğuşalım içeride. Sır verir gibi kulağıma eğiliyor. Bir tek siz bilin. Şimdilik ama kapının sırrına yaklaştık. Bulacağımıza artık ben de inanıyorum. Kar altında Bizantiyon. 2005 yıl önce yine böyle karlı bir gün buradan, o zamanlar bomboş olan bu tepelerden Akropolis'e bakan bir Megaralı da benim gibi büyülenmiştir. Belki de aynı kar hüznünü duymuştur içinde. Yüzlerce yıl önce Konstantinopolis'i tıpkı bugünkü gibi kaygı, keder ve karın sarmaladığı bir gün tasvirleri kırıp inançlarını ihanet etmemek için ölümü göze alıp manastırdan kaçan bir Bizanslı rahip Ayasofya'ya ve şehrin benzersiz silüetine son kez bakarken neler düşünmüştür. İmparatorlar, sultanlar, fatihler ve mahluklar karlar altındaki İstanbul'u seyrederken nasıl bir kar hüznü düşmüştür içlerine. Mete Ünsal'ın elime tutuşturduğu konyak kadehinden bir yudum alıyorum. Theo haklı. Bu şehir ne kadar değişirse değişsin ruhunu ele vermiyor. Yanıyor, yıkılıyor, çöküyor, yağmalanıyor, çürüyor, yeniden kuruluyor ve o tanımsız şey karlar altındaki şehre bakan insanın yüreğine binlerce yıldır hep aynı kutsallık duygusunu ve aynı hüznü salan o şey değişmeden kalıyor. Orada eski rahat koltuğa gömülmüş, sıcaktan ve konyaktan gevşemiş, takvimsiz, zamansız bir anı yaşarken kendime neden burada olduğumu soruyorum. Karşımdaki kar altında Ayasofya ve İstanbul tablosunun anlamını, kar dekorunun gizlediği korkuların, kaygıların, çürümüşlüğün, yoksulluğun, ölümlerin, cinayetlerin çok daha gerçek, çok daha usta işi tablosunu seyretmeyi neden reddettiğimi soruyorum. Karın yokuşları tıkadığı çok rüzgarlı bir bayırda, bir ölüm evinde, gül dalı ölüme yatmışken, derin onun başında beklerken, bir gün kim bilir hangi sanal tanrıya, hangi sahte peygambere kurban edilecek yeni bir umut, uzak tepelerde yetişirken burada ne işim olduğunu soruyorum. Yüreğimi soğutan, öldüren nedir? Yaşamını yüzlerce, belki de bini aşkın yıl önce yıkılmış sur kapısını bulmaya adamış bir adamla, 30 yıl önce iyi parça olduğumu söyleyen zevzek bir profesörün çalışma mekanlarında ne arıyorum ben? Hangisi hayal, hangisi gerçek? Hangisi tarih, hangisi bugün, hangisi gelecek? Pencereden seyrettiğim İstanbul mu, bu ev mi, Erguvan kapısı mı, karın örtüsü altında kıpırdanan, isyanlara ve ölümlere gebe İstanbul mu? Kar kederimi artırıyor. Oğlumu özledim. Arını özledim. Kendimi özledim. Hiçbiri, hiçbirimiz yokuz. Yalnızım. Ağzımda çikolata ve konyak tadıyla kar altında Bizantiyon'u seyretmek yalnızlığımı hafifletmiyor. Gece buralarda güzel bir meyhanede kırmızı şarap içerek baş başa veya profesörle birlikte yemek yiyeceğimiz, sonra da küçük evin küçük odasına sevişeceğimiz Theo, yalnızlığımı ve boşluğumu uzatmıyor. Şehir her çöküşten sonra yeniden diriliyor, yeniden kuruluyor. Çünkü o şeyi, özünü hep içinde saklıyor. Oysa ben, 30 yıl önceydi, yine böyle kar yağıyordu. Galata Köprüsü'nün ortasında, İstanbul'un iki yakası arasında karın altında durmuştum. Aşıktım, umutluydum, devrimciydim. Hepsinin bir karışımıydım. Aşk uğruna devrimi, devrim uğruna aşkı, gözümü kırpmadan harcayabilecek kadar tutkuluydum. Yitirdiğim öz bu. Hayır, yaşlanmak değil, umudu ve geleceği yitirmek, her şeyi yaşadım. Bu sonsuz tekrarlardan artık bıktım, sıkıldım duygusu. Karlarla örtülü şehirlerin, her anın mavisi bir başka olan menevişli denizlerin, kızıl gün batımlarının, papatya ve gelincik tarlalarının, kayalık dağların, içinde kuyular gizleyen çöllerin bile insanı avutmayan, sıkıcı bir tekrardan ibaret olduğu duygusu. Yaşama, insana, geleceğe inancı yitirmek, devrimcilik ve aşk başka neydi ki? Yaşlanmak başka nedir ki? Profesörün yanımdaki sehpaya bıraktığı şişeden bir parmak konyak daha koyup kadehi avucumda ısıtıyorum. Konyak, büyükçe balon bir kadehi dibinde bir parmak kalmalı, fazla değil. Avucunun içinde ısıtıp öyle içersin. Kış içkisidir, insanı ısıtır. Sadece Fransa'nın konyak bölgesinde imal edileni bu ad verilir. Diğerleri brandidir ama yanlış olarak hepsine konyak demek adettir Türkiye'de. Kış ayları boyunca kapalı kalmış rutubetli ve soğuk yalıda ilk seviştiğimiz gün arını öğretmişti. Bu yüzden konyakta hep sevişme tadı olur. Küçük kardeşe ders vermeye gelen, burslu okumuş, azla yetinmiş, yesiler hep evde dikilmiş, park otelin, Hilton'un kapısında, burnu havada garsonlarının karşısında hep ürkeklik duymuş, yoksul öğretmen kızına öğretilmesi gereken bir sürü şey. Artık hepsini biliyorum, hepsini öğrendim. Hangi şarapla, hangi peynirin yenileceğini, Ermenistan'ın bir bölgesinde imal edilen konyağın gerçek konyaktan çok daha yumuşak içimli olduğunu, resmi sofralarda tabakların yanına dizilen çatallardan hangisinin önce kullanılacağını ya da bütün bunları umursamamayı, içimden nasıl geliyorsa öyle davranmayı öğrendim. Dünyanın en büyük otellerini, en ünlü restoranlarını, en şık salonlarını, en donanımlı basın bürolarını öğrendim. Sonra nasıl sevişileceğini, nasıl zevk alınıp zevk verileceğini, uzak iklimleri, yabancı şehirleri, işkence odalarını, hapishaneleri, morgları, daha birçok şey öğrendim. Ve şimdi artık geberesiye sıkılıyorum bütün bunlardan. İçerideki odadan Mete Ünsal'ın kahkahası, Theo'nun tam anlayamadığım itirazları geliyor. Hazret, İsa'dır. Juda'yı da nereden çıkarıyorsun diyor. Profesör hınzır hınzır gülüyor. El yazmaları arasında azizlerin o tatsız susuz hayatlarını yaza yaza gözlerinin feri sönmüş, Allah'a da Allah'ın oğluna da lanet okuyan bir zındık keşiş pekala Hazret diyebilir Yahuda'ya. Neden olmasın? Kar yeniden başladı. Hep öyle usul usul, sakin. Karşıda kar altında Bizantyon, Konstantinopolis, İstanbul. Ey Timpolin, şehre doğru Bizantyon'da ilk basılan altın sikkelerin değeri düşmüş müdür? Persler kenti kuşattığında Bizans'a ekonomi çökmüş müydü? Nike ayaklanması sırasında Osmanlı'da akçenin değeri kaç kez yeniden ayarlanmış? Çalışanlar kap paraya karşı kaç kez ayaklanmış? Doların yükselişi durdurulamıyor. Borsa düşüyor, kriz tırmanıyor, şehir korkuyla soruyor. Yarın neler olacak? Tepelerde, gecekondularda, hücrelerde, koğuşlarda insanlar güle oynaya ölüme yatıyor. Ölüyor, öldürülüyor. Ne kadar sürecek? Şehrin ruhunu kurtarmak için Erguvan kapısından giren kurtarıcı İsa mı, Yahuda mı? Hangi soru daha önemli, hangi cevap binlerce yıl ötesinde kalacak? Çantamı karıştırıp cep telefonumu buldum. Kerem Ali'den bir mesaj var. Derin'e ulaşıp ulaşamadığımı soruyor. Derin'in Kerem Ali'ye vermediğim numarasını tuşluyorum. Uzun uzun çalıyor, bekliyorum. Derin'in genizden gelen etkileyici sesini duyunca seviniyorum. Onu özlemişim. Uzak bir yerden mi geldin? Çok uzun çaldı telefon. Umut'la uğraşıyordum. Biraz üşüttü galiba, ateşi var. Kendi sesim. Umut'la uğraşıyorum. Biraz ateşi var. 25 yıl önce bir kış gecesi. Çocuk hasta, çocuk ateşli. Ömer, sendikal örgütlenme çalışmaları için İstanbul dışında. Annem çoktan uyumuş. Küçük evin elektrik sobasıyla ısıtmaya çalıştığım küçük odasında yüzü ateşten kızarmış, kesik kesik nefes alan, iç paralayıcı bir sessizlikle dalgın dalgın yatan çocuğun kurumuş dudaklarını suyla ıslatmaya çalışırken telefon çalıyor. Ömer'in sesi. Nasılsın canım? Umut'la uğraşıyorum. Biraz ateşi var. Hasta, ateşli çocukların başında bekleyen anaların abartılı telaşı. Umut'la uğraşıyordum diyor Derin. Sesindeki kaygıyı, çaresiz yalnızlığı yıllar yıllar sonrasında yeniden yaşıyorum. Seni özledim Derin. Çocuk hastaysa yardıma geleyim, doktor getirelim. Kar yağdı yağlı, burada yollar çok kötü. Hele bizim yokuşa zincirsiz çıkılamıyor. Gece gelmek çok zor olur senin için. Acil bir durum olursa ben ararım. Ama yarın mutlaka gel. Ben de seni özlemişim Ülkü. Güldal'ı nasıl? Sessizlik. Eğer istersen geldiğinde onu da görürsün. Kar izin verir de kapıdan dışarı çıkabilirsem yarın mutlaka gelirim. Telefonu kapıyorum. Derine yarını beklemeden hemen gideceğim. Çift tarife ödersem bir taksi bulurum elbet. Daha da olmadı otobüs, minibüs. Aşağıda iner, Bataşıka'da olsa yokuşu yürüyerek tırmanırım. Çantamı kapadım. Portmantodan mantomu, yün şalımı aldım. Theo ile profesörün çalıştıkları odanın yarı açık kapısını hafifçe tıklattım. Derin telefon etti. Çocuk hastaymış. Bazı ilaçlara ihtiyacı varmış. Hemen gitmem gerekiyor. Yemeği bir başka akşam çıkarız dedim. Theo birlikte gelmeyi teklif etti. Yalnız gitmemin daha iyi olacağını, gece de orada kalacağımı söyledim. Veda ederken profesör, Derin'e benden sıcak bir selam söyleyin. O gerçekten sıra dışı bir kız. Babası da öyleydi onun, dedi sevgiyle. Cihangir'in karda büsbütün kayganlaşmış yokuşlarından düşe kalka Taksim'e çıkarken kendimi çok daha iyi hissettim. Yüzümü gökyüzüne lapa lapa yağan kara verdim. Dudaklarıma yapışan kar taneciklerini yaladım. Karın tadını ve kokusunu duydum. Kızışmış bir Cihangir kedisi, bir baba tekir, kara soğuğa aldırmadan acı acı miyavlayarak geçti yanımdan. Karkış dinlemeyen cinsel dürtü, yaşamın talep ettiği hak. Kedinin karlar üzerinde bıraktığı pati izlerine baktım bir süre. Ne zamandır unutmuş olduğum neşeli, uçarı bir duygu yayıldı içime. 4. Kadın neyi ne kadar biliyor ölçemiyorum. Ama beni korkutuyor. Derini, onunla haber göndermek aptalcaydı, tedbirsizlikti. Güvenini kazanmak, duygularını gıdıklamak için mi yaptım bunu? Üstelik telefon numaramı da verdim. O gün orada karşılaşmamız rastlantı mıydı? Kim inanır? İnfaz olayını biliyor. Vurduğum adamın kimliğini de. Benim yaptığımdan kuşkulanıyordur belki. Böyle bir şey söylemedi. Ben pirikleniyorum. Kadın akıl olduğum için. Güldal'ın tutuklandığını derine haber vermeye gittiğimde deden öyle damdan düşer gibi açtı konuyu. O gün karşılaştığımızda bilgiç bilgiç, sinir sinir konuşurken yine lafı o işe getirdi. Atilla Bey'in oğluymuş. Allah kahretsin. O konuyu unuttum. Unuttun mu? Alışırsın demişti görevi veren yoldaş. Alıştın mı? Düşünmeyeceksin. Düşününce sorgularsın, sorgulamaya başlarsan yumuşarsın. Yumuşamakla kalmayıp kafayı da yersin. O savaşta oğlumu yitirdim ben. Eğer biri çıkıp da yanlıştan döndürebilseydi, şimdi o da abinde Atilla Bey'in oğlu da yaşıyor olacaklardı. Cinayet ne uğruna, hangi amaçla işlenirse işlensin, cinayettir demişti o gün karşılaştığımızda. Bunlar hep hakem rolüne soyunur, o yazar da öyle. Karşıdan kolay geliyor ahkam kesmek. Yaptıklarımızın doğruluğu haklılığımızdan kaynaklanıyor. Uzlaşmacı küçük burjuvaların bunu kavramaları güç. Kadın bir yerlerle bağlantılıysa, bilgi topluyorsa, alışveriş merkezinin güvenliğini hemen ihbarda bulunmaz mıydı? Hayır, fazla zamanı yoktu. Korkup hemen kaçmıştır. Telefon numaram elindeydi. Polise numarayı verebilirdi, yapmadı. Belki yaptı da bir sürü otlamaya bıraktılar. Allah kahretsin. Ne biçim devrimci uyanıklık bu? İçeride insanlar ölüme yatmış hayatlarıyla oynuyorlar. Ben burada aşk uğruna kendimi de, örgütü de deşifre ediyorum. Devrimci uyanıklığa gel hele. Daha azı için hain ilan ettik biz insanları. Abimin örgütteki saygınlığının kredisini çabuk tüketirim böyle giderse. Hanedanlık değil ya bu. Telefonumu yine değiştirmeliyim. En iyisi derine anamla haber yollamak. Onunla görüşmeliyim, onu da uyarmalıyım. Yine kızacak bana. Sen paranoyaksın diyecek, varsın desin. Önemli olan onun ve örgütün güvenliği. Ülküyü daha iyi izlemeliyim. Hele de şu günlerde kavga kızışmışken böyleleri davaya zarar verir. Dergideki yazıda ne deniyordu? En tehlikelisi her an uzlaşmaya hazır revizyonistlerdir. Hele de revizyonizm duvarlarının gümbür gümbür çöküşünden, sistemin yıkılmasından sonra yenilginin altında ezilip de dönenler en kötüleridir. Saflara yılgınlık salarlar. Onları saflarımızdan ve çevremizden temizlemeliyiz. Derin, etrafındaki çemberi aşıp da nasıl geldi buralara? Sadece meraktan mı, ailesine tepkiden mi, yoksa bizim yoldaşlardan birinin dediği gibi değişiklik olsun diye cici bayan heveskarlığından mı? Bir defasında bana anlatmaya çalışmıştı. Bizler, benim çevremin çocukları yarış atı gibi yetiştiriliriz demişti. Ayrıcalıklı okullarda, ayrıcalıklı eğitim alır, ayrıcalıklı semtlerde, ayrıcalıklı yaşamlar sürdürürüz. Alışverişi severiz, her şeyi satın alabileceğimizi sanırız, alırız da. Sonra satın alınabilecek şeylere ilgimiz tükenir ve hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Yaşamın insana sunduğu küçük şeylerden mutlu olamayız. Büyük şeylerden ise çabucak sıkılırız. Kimimiz gece hayatına, uyuşturucuya, satanizm benzeri tarikatlara falan sığınırız korkularımızı yenmek için. Çözümü kendimizi şu veya bu biçimde yok etmekte buluruz. Tek tük benim gibiler çıkar, çoğunlukla rastlantıyla. Başka bir çıkış yolu arayanlar yani. Buna benzer şeyler anlatmıştı. Çok da güzel söylemişti bunları. Yüzü ne kadar güzelleşmişti anlatırken. Sanki bu dünyadan değildi. Başka bir gezegenden gelmişti. Hatırlıyorum. Amcasının Emirgan'daki villasındaydık. Bizim oralara taşınma fikrini kafasında pişirdiği günlerdi. Hem burada oturup hem de başka bir dünyada yaşanmıyor. O zaman insan kendisiyle barışık, tutarlı olamıyor. Kendini de başkalarını da kandırıyor, seçim yapmak gerek demişti.